Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 4.
İki gün sonra Mustafa Kemal Latife ile evlendi. Karşıyaka'ya gelir gelmez yaveri Salih Bozoğa, ben Latife Hanım'la evlenmeye karar verdim. Şimdi babası burada ise, paşa o güne kadar Muammer Bey'i görmediğinden tanımıyordu, kendisini bu kararımdan haberdar edersin ve hiç kimseye bir şey söylememesini ilave edersin dedi. Dipnot Bozok sayfa 211. Aslında kızının kendisinden istenmesi gereken Muammer Uşşakizade, Uşaklıgil, Latife'nin başarısıyla sevinçten havaları uçmuştu. Düğün töreni Uşşakizadelerin Beyaz Köşk adıyla bilinen evinde bir çay partisi adı altında gerçekleştirildi. Nikahı İzmir müftüsü kıymıştı. Dini nikah geleneklerine göre damadın sesi çıkmaz. Bir arkadaşı ya da bir akrabası gelini belirli bir miktar para karşılığında onun adına ister ve bu paranın bir kısmı mihri muaccel hemen ödenir ve geri kalanı mihri müeccel boşandıkları takdirde ödenmek üzere saklanır. Törene katılmayan gelin adına ise yine bir temsilci konuşur. Mustafa Kemal bu törende kendisini Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın, gelini ise İsmet Paşa'nın Kurmay Başkanı Asım Gündüz'ün temsil etmesini istemişti. Sembolik olarak geline 10 gümüş dirhem eski İslam parası vermeyi önerdi ve boşandıkları takdirde ödenecek miktar açıklanmadı. Kızı çok ucuza aldınız diye takıldı Fevzi Paşa. Eğer Asım Gündüz'ün anlattıkları doğruysa Mustafa Kemal yakın bir gelecekte eski yöntemlerin kaldırılıp nikahın çağdaş bir biçimde, örneğin kendi düğününe katılmış olan İzmir valisi Abdülhalik Rendan'ın temsil ettiği gibi sivil bir yetkili tarafından kıyılacağını söylemişti. Bu arada Mustafa Kemal şimdiden geleneği bozmuştu. Latife düğün törenine katılmıştı ve başına eşarp bağladığı halde yüzünde peçe yoktu. Dipnot Araz, Mustafa Kemal'le Bin Gün, sayfa 125. Mustafa Kemal'in eleştirel destekçilerinden Kazım Karabekir de konuk olarak bulunuyordu. Karabekir'e her türlü onuru vermek isteyen ama yetki tanımaktan kaçınan Mustafa Kemal, ülkenin yeniden yapılandırılması konusunda çok kısa bir süre sonra İzmir'de başlayacak olan İktisat Kongresi'nin başkanlığına onu getirmişti. Türk Direniş Hareketi'ne imzasını atanların çoğu gibi Karabekir de politikayı şekillendirmek konusunda kendisine pay verileceği umudunu taşıdığı sürece Mustafa Kemal tarafından verilen görevlerin tümünü yapmaya hazırdı. Ama umudu hızla yok olmaya başlamıştı. Balayına çıkmadılar. Mustafa Kemal eğer askeri itibarını kişisel siyasi güce döndürmek istiyorsa yitirecek zamanı yoktu. Latife'yi dişi yaveri olarak tanımlıyor ve hatta şaka yollu isminin eril hali olan Latif biçimini kullanıyordu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 57. Tam da bir eşklenen her şeyi bulmuş gibiydi. Karısı onun vizyonunu paylaşmak, onaylamak ve desteklemek ama kendisinden bir şey beklememek üzere yanında olmalıydı. Latife bu rolü çok uzun zaman sürdüremeyecek kadar gençti. Ama yine de denedi. Mareşal ve Bayan Mustafa Kemal çağdaş bir karı koca tablosu çizdiler. Düğün töreninde olduğu gibi dini geleneklerden uzaklaşmak ağır ağır gerçekleşiyordu. Latife yalnızca sokakta başına eşarp bağlıyor ya da çarşaf giyiyor ve kampanya için yollara düşen kocasının her an yanında bulunuyor ama ağzını açmıyordu. Nikahından bir gün sonra 30 Ocak'ta Mustafa Kemal yerel gazetelerin baş yazarlarını kabul etti. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 85-87. 2 Şubat'ta İzmir'de düzenlenen bir toplantıda 6 saat konuştu. Dipnot, metin için Borak, akün resmi yayınlara girmemiş. Sayfa 155-225. Lozan Konferansı çıkmasa girmişti. Bunun suçlusu öncelikle Türkiye'nin tam bağımsızlığı ile uyuşmayan ekonomik istemlerde bulunan Fransızlar ve İtalyanlardı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 86-97. Ülkesinin barışı arzuladığını vurgularken Musul üzerindeki iddiasını da tekrarladı. Dipnot Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş. Sayfa 199. Mehmet Akif'in garbın cebini zalimi affetmedim seni. Düşmanım sana kalsam da bir kişi dizelerinden anlaşıldığı gibi batı karşı duygular hem de meclisi sarmıştı. Mustafa Kemal bu dizeleri biraz değiştirip düşmanım sana sözcüğünün yerine Türk'üm ve Müslümanım olarak okudu. İşte efendiler, bir kişi kalsak bile düşmanlarımızın kalbinden zulmü çıkaracağız ve o zaman diyeceğiz ki kalbimizde intikam kalmamıştır diye ekledi. Dipnot adı geçen eser. Düşünceleri daha şimdiden barışın sağlanmasından sonra ortaya çıkacak olan yeni Türkiye üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Türk devletinin ana unsurunun Türk ulusu olduğunu ama çabalarını ve geleceklerini Türklerle birleştirmiş olan başka insanların da bulunduğunu açıkladı. Bu insanlar İslam dinini paylaşmak zorunda değildiler. Yahudiler Türkiye'de güvenlik altında yaşamlarını sürdüreceklerdi. Öteki toplulukların takasından sonra sınırların içinde kalanlar, kabul edilmiş insan hakları kurallarından yararlanacaklardı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 225. Dayanışma ilkeleri halk fırkasına da yansıyacaktı. Türkiye'deki zenginlerin sayısı çok azdı. Nüfusun çoğunluğu köylüydü ve sanayi kesiminde çalışan işçilerin sayısı 20 bini bulmazdı. Halk fırkası tüm sınıfları kapsayacaktı. İnsanların siyaset konusunda eğitilmelerini sağlayan bir okul olacaktı. Ama bütün ulusun ve devletin güvenlik içinde çalışması ve yaşaması için güvenebileceği bir sınıf vardı. O sınıf ordudur. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 218-220. Kemalist devlet ilkeleri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ama Mustafa Kemal hala İslam dinini de tasarılarına katmaya çabalıyordu. Geleneksel din okulu olan medreselere gerek olmadığı bir gerçekti. Yine İstiklal Savaşı sırasında bir medreseye yaptığı ziyareti anlattı. Yörenin müftüsü öğrencilere Arapça öğretiyordu. Ama ne kendisi ne de öğrenciler bu dili doğru düzgün biliyorlardı. ''Vaka ben Arapça bilmem.'' dedi Mustafa Kemal. ''Fakat Arabistan'da bulunduğum için anlayabiliyorum. Müftü Efendi'den daha çok biliyorum Arapçayı. Arapça dilini öğrenmek için Suriye'yi Arabistan'a gönderelim. Arapça öğrensinler. Fakat bütün medreselerimizde anlamayan, anlatamayan kimselerin böyle faydasız şeylerle iştigaline mahal yoktur.'' Dipnot, adı geçen eser, sayfa 214-215. Eğer din konusundaki kitapları Türkçe yazılırsa Arapça öğrenmeye zaten gerek kalmayacaktı. Aslında bu konuda araştırma yapmak için insanın İngilizce, Almanca ya da Fransızca öğrenmesi gerekiyordu. Çok iyi bilelim ki bizim dinimizi bizden daha çok tetkik eden onlardı, yani yabancılar. Dini inkar edenlerin bile bir dini vardır. Dinsiz kimse olmaz. Bu genelleme içinde şu din veya bu din demek doğru değildir. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 216. İslam ise bütün dinlerin en olgunu, en mantıklısıdır ve bilgi peşinde koşanların davranış biçimini saptar. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 216-214. Bu nedenle din dersi kız ve erkek öğrencilerin birlikte okuyacakları tedrisatın bir bölümü olmalıdır. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 216. Resmi dini olan çoğu Avrupa ülkesinde eğitim sistemi bundaydı. Ama yine de Fransızların devrimci ilkeleri Mustafa Kemal'in ruhuna daha yakın geliyordu. Anadolu yolculuğunu sürdürürken 7 Şubat'ta gittiği Balıkesir'de şehrin en büyük camisinde bir vaaz vererek alışılmışın dışına çıktı. Sözlerine Allah birdir, şanı büyüktür diye dinsel çağrışımlar yaparak başladı ve çağdaş İslamcıların görüşlerini aktardı. Gerçeklere ve mantığa uygun olduğundan Müslümanlık kusursuz bir dindi. Camiler yalnızca ibadet yeri olmamalı, aynı zamanda din dışı konuların da tartışıldığı mekanlar olarak hizmet görmeliydi. Bu nedenle vaazlar Türkçe olarak verilmeli ve güncel gereksinimleri karşılamaya yönelik olmalıydı. Bundan sonra bir halk fırkası kurma projesinden söz etti. Bazı dost siyasi bir parti kurmasına karşı çıkmışlardı. Ulusuna karşı görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılıp dinlenmesi kendi açısından daha iyi olacaktı. Ama bunu yapması için ulaştığı sonuçların güven altında olduğundan emin olması gerekiyordu. Henüz bunu sağlayamamıştı. Dipnot, ASD, cilt 2, sayfa 98-103. Camide bulunan Karabekir daha sonraları Mustafa Kemal'in sözlerinin halife ve sultan ondan kaynaklandığını iddia edecekti. Karabekir'e göre Mustafa Kemal bu umudu kırılınca dine karşı dönmüştü. Dipnot, Mumcu, editör Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 75. Karabekir İstiklal Harbi'miz, sayfa 917, not 1. Bu suçlama kanıtlarla uyumlu değildir. Mustafa Kemal askeri açıdan zafer kazandığı anda monarşik ilkelere karşı olduğunu açıklamıştı. Dipnot, Mustafa Kemal 13 Eylül 1922'de halka hitaben yaptığı konuşmada, eğer Yunan kralı da bugün esirler meyanında bulunmuyorsa, bu tacidarların şiarı esasen yalnız milletlerinin safalarına iştirak etmek olduğundan, muharebe meydanlarının felaketli günlerinde onların saraylarından başka bir şey düşünmemek tabiatlarındandır dedi. Yunan kralının esirler arasında bulunmamasının nedeni, hükümdarların yalnızca halklarının kutlamalarını paylaşmaları ve savaş meydanlarında bir felaket yaşanınca öncelikle kendi saraylarını düşünmeleri ilkesinin geli oluşudur. ATTB, sayfa 483. Ayrıca Abdülmecid'in ruhani halifeliğin gölgeli makamına seçilmesine de karşı çıkmamıştı. Üstelik Türk ulusal davasına din duygularını katma çabaları, askeri zaferi kazanmasından sonra da bir süre devam etmişti. En azından halkına İslam diniyle çağrılığın birbiriyle uyumlu olduğu fikrini aşılamak istiyordu. Daha sonra bu iddiadan vazgeçmişti ama nedeni halife olamaması değil, dini duyguların projesinin gerçekleşmesini engellediğine karar vermesiydi. Balıkesir'den sonra Mustafa Kemal ülkenin ilk iktisat kongresini 17 Şubat 1923 tarihinde açmak için İzmir'e döndü. Bu fikri iktisat vekili olan Mahmut Esat Bozkurt vermiş ve böyle kongrelerin başka ülkelerin ekonomilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyleyip 1876 yılında Macaristan'ın anayasasının oluşturulmasından sonraki durumunu örnek göstermişti. Vekil bu kongrenin yabancı yatırıma karşı bir düşmanlık duygusu taşıdığını kabul etmiyor, hükümetin tüm çağdaş ülkelerin gösterdiği kolaylıklamaya hazır olduğunu iddia ediyordu. Ama daha fazlasını yapamazdı. Çünkü Türkiye bir esirler ülkesi değildi. Dipnot Goloğlu, Cilt 5, sayfa 91-93. Yabancılara ayrıcalıklar konusu son derece günceldi. Çünkü 4 Şubat'ta Lozan Konferansı'nın çıkmaza girmesine büyük ölçüde neden olmuştu. Mustafa Kemal İzmir'de toplanan 1000 delegeye hitap ederken bu konuya da değindi. Delegeler, çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlar olarak dörde ayrılmıştı. Harabeye dönmüş şehirde yer bulmak zor olduğundan, yangından kurtulmuş olan Yahudi mahallesi bazı delegelere yetimhanesinde yatak sağlayarak yardımcı oldu. Mustafa Kemal delegelere, "Memleketin halini tarif etmeyeceğim çünkü biliyorsunuz," dedi. Ülkenin geri kalmışlığını bilmek, çıkarları çakışan bütün sınıflardan insanların bir araya toplanarak ortak bir harekete geçmeleri için yeterli dürtüyü sağlayırdı. Kapitülasyonlar kaldırılacaktı. Zaten bu ayrıcalıklar önce hanedanın hırslarını tatmin eden ve ardından Türk insanına verdiği zararı aldırış etmeden rahat ve lüks bir yaşam peşinde koşan sultanların ihmalinin sonucuydu. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin yükseliş ve çöküşünün ekonomik unsurlara dayandığını anlatarak, tarihi maddeci bir görüşle açıkladıktan sonra bu görüşlerini pat bir söylemle süsledi. Akıllarda kalacak cümleler birbirini izledi. Kılıç ile fütuhat yapanlara mağlup olmaya ve bin netice terki mevki etmeye mecburdurlar. İktisadiyat demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, mevcudiyeti insani için ne lazımsa onlarınkisi demektir. Not. Metin için ASD Cilt 2 sayfa 103-116. Kılıçla fethedenler, karabasanla fethedenler tarafından mağlup edilmeye mahkumdur. Ekonomi her şey demektir. Yaşamak, mutlu olmak ve varlığımızı sürdürmek için gerek duyduğumuz her şeyin toplamıdır. Bu bir yıldır sürüp giden konuşmaların en parlak olanıydı. İstiklal Savaşı boyunca Mustafa Kemal'in söylevleri Büyük Millet Meclisi'nin daracık odalarına sıkışmıştı. Şimdi ise en üstün siyasi gücü elde etmeye çalışırken sözleri ülkenin dört bir yanına dağılıyordu. Fikirlerinin Osmanlı reform tarihinde uzun bir geçmişi vardı. Bir tarafından dile getirilmişti ama hiçbiri onun karizmasına ya da dünya görüşünün belagatine erişemezdi. İzmir İktisat Kongresi'nin yapılmasını belki başkaları önermişti ama her zaman Atatürk'ün adıyla birlikte anılmıştır. Kongreyi açtıktan birkaç saat sonra İtilaf devletleriyle barışı sağlamak üzere yeni talimatlar almak için Lozan'dan gelen İsmet Paşa ile görüşmek üzere İzmir'den ayrıldı. Kongrenin sonuna kadar kalan Karabekir, Türk direnişinin ilk anlaşması olan Misak-ı Milli'nin bir parçası olarak düzenlenen Misak-ı İktisadi'nin yani Ekman'ın açıklığını yakından izledi. Dipnot, Metin için Goloğlu, Cilt 5, sayfa 104-105. Mustafa Kemal'in açılış konuşmasının aksine bu belge Türkiye'nin bilincinde hiçbir iz bırakmadı.
Ayrım sonu.